17. dizin, sayfa 403. Adam olmak. 13. bölüm, ağlar ürülünce. Ekmeksiz köyde 4. kışa giriyordum. Yaz sonu tekrar kısa bir Ankara yolculuğu yaptım. Yeni kuvvetlerle yeni ders yılına giriyorduk. Mektepte 3 öğretmen olduk. Ben, Süleyman Işık ve eşi. Işık mevsim sonunda 2 hafta için köyden ayrıldı, Ankara'ya gitti. Nişanlısıyla evlendi. Köye beraber döndüler. Eşi de bir öğretmen, Semiha Işık. Süleyman Işık gibi cevherli, duygulu ve çalışkan. Hulasa Ekmeksiz Köy'de artık bir gelinim oldu ve köyde bu yeni gelini pek çabuk kendinden saydı, onu benimsedi. Zaten o yılın sonbaharı köy için düğünler mevsimi oldu. Köy artık varlıklıydı, öne açıktı. Bütün civar köyler bizim köye kız vermek ya da oradan kız almak için can atıyorlardı. Süleyman Işık'ın eşi de köye gelen bu gelinlerden biri gibi köyün içinde çevresini yaptı, köye karıştı. Ben mektepteki odamı daha gelin gelmeden boşalttım, yeni evime geçtim. Bu yeni öğretmen evi benim bütün ömrüm boyunca yaşadığım evlerin en genişi, en güzeli. Bütün odalar bir orta salona açılıyor. Bu salonda yanacak soba her tarafı ısıtacak. Hem bu salonda ayrıca bir şömine var. Prese kırmızı tuğladan yapılmış. Tuğlaların arasına beyaz ders çekilmiş. Şöminenin üstündeki raf mermerine eşimin, çocukların, torunların resimlerini dizdim. Artık kendi evimizde gibiyim. Salona masalar, sandalyeler koyduk, kitap etejerini yerleştirdim. Evin ancak bir odasını donatabildik. Fakat terasta büyük bir masa, etrafında 2 sıra ve bir de açılır kapanır şezlongum var. Masayla sıralar müteahhitlerin hediyesi, şezlongu da bana Polatlı'dan albay dostum yolladı. Terasta ona uzanıp ufuklara baktığım zaman ovayı, köyü, ormanı, gölü, kanalları ve bütün karşı dağları tatlı bir ruh ferahlığı içinde seyrediyordum. Tam karşı tepelerde de kat kat teraslar ve köyün yeni bağları var. Köyün nüfusu arttı. Eski köy yeri adeta gecekondu kulübeleriyle sarıldı. Bunlar köye yerleşen işçiler, inşaat adamları, toprak işçileri, sitede çalışanlar. Yeni yıl mektep içinde, köy içinde yeni bir iş yılı olacaktı. 3 sınıflı mektepte 4. sınıfı da okutmak için Maarif'ten izin aldık. Gece kursları için ise geniş bir programımız vardı. Bu kurslara dinleyici olarak meslek konuşmalarını izlemek için yaşlılar da katılacak. Ama asıl sevindiğim şu, Semiha Işık'a köy kızları, gelinleri asılmışlar. Bizi neye okutmazlar? Öyle ya, onların için okutmayız ki. Bu isteği duyunca o kadar sevindim ki anlatamam. Semiha Işık'ı dinleyince baktım, ona yol göstermeye, onu teşvik etmeye lüzum yok. O işleri kendi teşebbüsüyle düzenlemiş bile. Muhtarı, ihtiyarları kandırmış, köyün eski mescidi onarılacak, değiştirilecek, geçici olarak bir kadınlar kursu haline getirilecek. Nurullah Öncü tamamlanmamış olsa da artık yeni cami binasında çalışmaya başlamıştı. Asıl işler tabii köyün işleriydi. Mevsim kapanıyordu. Mahsul kaldırılmış, hesaplar çıkarılmıştı. Ayhan gene köye geldi ve hemen kooperatif toplantıları başladı. Pancar ekicileri kooperatifi, hayvan yetiştiricileri, sütçülük kooperatifi, donatım kooperatifi, köy yapı kooperatifi toplantıları ayrı günlerde yapıldı. Her toplantı günü o kooperatifin ilgilileri Polatlı'dan, Ankara'dan, Eskişehir'den geliyorlardı. Bu ilk ve toplu teşebbüsün başarısı için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bu toplantıların sonu köyde yeni bir kooperatifin daha kuruluşuyla alındı. Bağcılık Kooperatifi. Toplantıların hepsine katıldım. İlk ve son konuşmaları yapmak bana düştü. Fakat Bağcılık Kooperatifi teklifi köylüden geldi. Önce kendi aralarında tartışmalar. Muhtar son toplantıda köylü adına konuştu. Efendi, Allah razı olsun, hükümet yardım etti. Tepeler açıldı, bağlar dikiliyor. Ama yarın 300 dönüm bağ dile kolay. Biz onun altından kalkamayız tek başımıza. Zaten vakit gelince mahsulünü de toptan satacağız. Ankara'da şarap fabrikasına. İyisi be, bağların da inekhaneler gibi. Bağlayalım başını kooperatife. Kooperatif işletsin. Allah'ın toprağı bol. İsteyen ayrıca da bağ açsın tepelerde. Hem de koyalım Mustafa dayıyı bu işin başına usta diye. O yetişmeyecekse bulsun bize kendi gibi birini. Mustafa işi önce pek kavramadı. Abe ne ustaymışım be. Abe adamı agronom yaparsınız, muallim yaparsınız, usta yaparsınız. Sizde insaf yok mu be? Mustafa Ağa'nın söylenişleri milletin gürültüsü arasında boğuluyordu. İşi anlattılar, kendisinin aklı pek yatmadı ama Tekirdağ'da hemşerilere yazalım be, aklı kıt birini kandıralım be diye işi tatlıya bağladı. Bağcılık Kooperatifi'nin kurucu heyeti hemen oracıkla seçildi. Köyün yapısında kooperatifler yerleşiyordu. Büyük bir makinenin birbirini tamamlayan, birbirine güç hareket veren cihazları gibi işleyecek görünüyorlardı. Kimsenin kendi özel yetiştiriciliğine de engel olmadan dönecek bu çarkların içinde, insan gücü bir köle hizmeti haline düşmeden, köyde işbirliği dediğimiz birleştirici mekanizma, köyün üretim kudretini tek başına köylünün düşünemeyeceği seviyelere ulaştırabilecekti. Kooperatifler köye tek başına köylünün rüyasında bile göremeyeceği yatırım imkanları sağlıyordu. İlk sermaye birikiyor ve genişliyordu. Köylünün yetişemediği işler için işçi kiralamak, canlı üretim sermayeleri olan iyi cins hayvan kadrosunu sağlamak, araçlar, motorlar, suni gübre edinmek, binalar, evler yapabilmek ve nihayet mahsulün değerlenmesinde, mesela sütçülük işlerinde olduğu gibi değerlendirme organları yaratmak, öyle görünüyor ki mucizeli neticeler verecekti. Ben bunları bir zaman az çok duyar fakat bir takım nazariyecilerin ya da hayalperestlerin kafa oyunları zannederdim. Gerçi bir zaman Ankara'da bir araya gelen bir avuç insanın gülünç denecek kadar önemsiz ilk tevdiatıyla, o zaman milyonu aşan ve şimdiki en az 10 milyonu ifade eden bir yatırımı harekete getirebildiklerini ve böylelikle modern Bahçeli Evler Kooperatif Mahallesi'ni yarattıklarını görmüştük. Ama bu akıl almaz başarı o zaman bize onu kuran insanların şahsi ya da resmi nüfuzlarının eseri gibi gelmişti. Fakat artık anlıyordum ki kooperatif bir şahıs şirketidir ama aslında bir el birliğidir. Bir maniveladır ki eğer kullanılabilirse Arşimet'in manivelası gibi dünyayı yerinden oynatmasa da ekmeksiz köyü ekmekli köy yapabilir. Yeni ders yılına bu hareketli hava içinde girdik. Muhtar mektebin öğretmen evinin bodrumlarını daha yazdan linyit kömürü ve odunla doldurttu. Mektebin şimdi iki daha demesi vardı, biri kadın. Erkek ademe geceleri de mektebin bodrum katındaki bir odada kalan yaşlı fakat becerikli bir geredeli. Gece kurslarını Ekim başından itibaren başlatmaya karar verdik. Kurslar köy idare binasında yapılacaktı. Kış için tasarladığımız işlerin hepsi aksaksız yürüdü diyebilirim. Bu arada Çirmenli Mustafa Ağa'nın konuştuğu geceler eski Osmanlı kahvelerindeki meddah toplantıları gibi renkli, neşeli fakat faydalı geçiyordu. Onun köylünün dikkatini toplamak, merakını uyandırmak ve sonra onları nereye ulaştırmak istiyorsa oraya sürüklemek hususunda şaşılacak ustalığı vardı. Ders verilen masanın başına geçmeden oturduğu yerden şöyle bir dikilir, herkesin dikkatini hemen kendine çekerdi. ''Abe siz Suhindul gavurlarının bağlarını görseniz şaşkınlıktan dilinizi yutarsınız be. Vagonları sıra sıra doldurup üzüm yollarlar ki alamana gelen parayı develer kaldıramaz.'' Sonra başlardı bağların bakımını anlatmaya. O sayede ben de öğrendim ki bağcıya bağında yaz-kış iş vardır. Bahçecilik, bostancılık içinde bilgileri, görgüleri, tavsiyeleri derindi. Bunları sıkmadan fakat dikkatli bir tertip içinde sıralardı. Kooperatiflere gelince o zaten kooperatiflerden başka çalışma şekli hemen hemen bilmiyordu. ''Abe Bolşevikler gelmeden bizim çimenden çıktım. Şimdi orada ne yaparlar bilmem. Ama eski Bulgarlar neredeyse nefes almak için bile kooperatif kurarlardı. Bizim kasabanın kilisesi kooperatifindi, çarşısı da öyle.'' O kış önümüzdeki yılın işlerini ilk defa köy liderleriyle müştereken planladık. Muhtar köy idaresinden iki kişi kooperatiflerin başkanları, Hafız, Çirmenli Mustafa zaman zaman toplanırdık. Ayhan onlara gündem düzenlemeyi, söz alma, konuşma, söz sürelerine uyma kaidelerini, zabıt, defter tutma yollarını öyle belletiyordu ki, içlerinden biri bu ölçülere uymazsa kendileri onu ikaz edebiliyorlardı. Nihayet bu toplantılara muhtar başkanlık etmeye başladı. Bu staj tamam olunca Polatlı'da yapılan bir toplantıya köy ekibimizle gittik. Toplantı bir öğle sonu bir lokalin salonunda yapıldığından Eskişehir'den, Ankara'dan ilgililer gelmişlerdi. Ayhan gündemi okudu. Mesele köyün eksiklerinin önümüzdeki yaz tamamlanarak yeni köyün açılmasıydı. Ziraat Bankası Umum Müdürü önce o yıl yapılan yatırımları anlattı. Keltepe Köyü yatırımların önceden planlandığı ilk köyümüzdür. Yalnız Polatlı ilçesinde, yalnız Ankara ilinde değil, belki bir de bütün Türkiye'de. Bir bakışta küçük görülen büyük hamle, bu hamle memleketimizin kanunları, müesseseleri ve zihniyeti içinde ve bunlar zorlanmadan, mevcut fakat uyuyan ya da israf edilen imkanları harekete getirebilmenin eseridir. Bu eser köyü seven, kendini ona veren aydınlarla köylünün birbirini tamamlayan işbirliğidir. Yalnız bir eser değil, bir numunedir. Umum Müdür alkışlandı ve devam etti. Plan nedir? Plan, fanteziye kaçmadan kaynakların, vasıtaların, insan gücünün ve sermayenin önceden belirli hedefler yönünde ayarlanması değil mi? İşte Keltepe'de bu başarı elde edilmiştir. Şimdi 5 kooperatifin ördüğü bir teşkilat ağı içinde bu köyde yatırımlar istikametlenmiş ve insan gücü verimini vermekte bulunmuştur. Biz banka olarak hem bu kooperatiflere hem yeni kurulacak kooperatiflere destek olmaya hazırız. Umum Müdür ondan sonra yapılan yardımları, yatırımları, alınan neticeleri anlattı ve sözlerini Keltepe'de sebze ve bostan işlerini de bir alım-satım kooperatifine bağlama tavsiyesiyle bitirdi. Keklik Pınarı Ovası'nın garip vasıfları olduğu anlaşılıyor. Bir mikro klima, yani kendine göre özellikleri olan bir küçük iklim. Mahsullerin vasıflarını koruyun, piyasaya toplu çıkın ve bir de... Gözleriyle etrafı araştırdı, bakışları Çirmenli Mustafa'nın üstüne durdu. Elini ona doğru uzattı, sözlerini tamamladı. Ve bu adamı elden kaçırmayın. Bu sefer alkışlar daha sürekli oldu. Ondan sonra İmar Bakanlığı kontrolörü, donatım temsilcileri, ziraat müdürü, çiftlik müdürü, hulasa işle ilgili herkes kendi konularını anlattılar. Bağların tamamlanması bağcılık kooperatifinin keleş tepeler sırtlarında obadan motopomplarla beslenen birkaç beton depo tesisi, Karadere'ye barajdan su arkı yürütülmesi, Karanlıkdere topraklarının 2 veya 3 yılda tamamen işletmeye açılması, süthanenin eksik tesislerinin tamamlanması ve Yeniköy'ün önümüzdeki yaz nihayet Ağustos sonunda açılması karar altına alındı. Bu arada verilen bir karar da köyün elektriklendirmesi işinin etüt edilmesiydi. O akşam bize istasyon gazinosuna bir yemek verdiler. Sivil asker belki 50 kişi vardık. Masrafları galiba Ziraat Bankası çekmiş. Muhtar sofranın yıldızıydı. Eğer ziyafetin sonuna doğru beni de konuşmaya zorlayıp ayağa kaldırmasaydılar gece bir düğün gecesi gibi geçecekti. Ama ister istemez konuştum ve bu konuşmayı yaparken 2 yıl kadar evvel askeri gazinoda yaptığım konuşmayı hatırladım. O zamandan beri aradan ne kadar az zaman geçmiş ama bu zaman içinde ne kadar çok şeyler değişmişti. Yerime oturunca geceyi kapamak için kaymakam ayağa kalktı. Kısa, çok içli bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın bazı cümleleri hala hatırımdadır. Keltepe bizim hem bahtiyarlığımız hem kederimizdir. Bir köyün önderlerini buluşu, insan gücünün şahlanışı, imkanların harekete getirilişi ve toprağın uyandırılışı bahtiyarlığımızdır. Ama şimdi nice köylerimiz var ki, hele bu mucizeyi gördükten sonra bize geliyorlar, yakınıyorlar. Biz bu toprağın çocukları değil miyiz diye. Dünyada işe yaramayacak insan olmadığı gibi dünyada bir kalkınma yolu bulunmayacak köy de yoktur. İsrail Necef çölünde orman yetiştiriyor. 10 yıl önce oraya göçen vahşi, cahil, pis Yemen Yahudilerini medeni, okur yazar, temiz ve müstahsil yapıyor. Halbuki biz en az 1000 yıldır bu topraklardayız. Tarihin en eski uygarlıklarını yaratmış bir milletiz. Bu vasıflarımızı harekete getirelim, toprağımıza dönelim ve onu yeniden fethedelim. Tıpkı Keltepe'de uygulanan usullerle. Toplantı sona erdi, salondan çıkıyorduk. Muhtar yanıma yanaştı. Onun aklı başka bir tarafa takılmıştı. Efendi, ben bu ikramın altında kalmam. Şu köyü mü açacaksınız, köy mü yapacaksınız? Neyse, gelsin o gün de görsünler Keltepeliği neymiş. Muhtarın omuzunu okşadım. Yeniden yaratılış ve iradenin bir dileğe yönelişi. Sayfa 411. Kış aylarında Ekmeksiz Köy bir taraftan günlük hayatını yaşarken, bir taraftan da son hücumu hazırlayan bir ordugahın hummalı havasını yaşıyordu. Bir toplumun belki de yüzyıllarca sürmüş bir uyuşukluktan uyanışı, gayesizlikten, çaresizlikten kurtuluşu, artık yapacağı bir şeylerin oluşu ve geleceğe inanışı, o toplumun yeniden yaratılışı gibidir. Bu yaratılış toplum yapısının maddi değişimiyle başlar ama asıl mucizesini toplumun ruhunda yapar. Toplumun insanlarında kendini bulmak, kendine inanmak, aşağılık duygularından sıyrılmak, hulasa artık sağlam bir temele yerleşip doğrulmak ve başını yükseğe kaldırmak. Bence kalkınma işte budur. Ekmeksiz köyde işte bu hava esmeye başladı. Evlerde, sokaklarda, toplantılarda, kahvede, mescitte insanlar başka konular üstünde ve sanki başka bir dil konuşuyorlar. Daha o kadar kısa bir zaman önce hani şu vaktiyle köy okulu olsun diye yapılıp muhtarın davar ağılı haline getirdiği, eski toprak damın etrafında bir ölmüşlüğün, bir toprağa gömülmüşlüğün estiği günlerdeki insan artıklarıyla bugünlerin insanları arasında hiç benzerlik yoktu. Mesela Semiha Işık'ın kadınlar kursunu onarılan eski mescit damına toplayıp da ilk dersine başladığı günü hatırlıyorum. Gerçi kızların bir kısmını ilk derse anaları, nineleri getirmiş. Sonra kendileri de şuraya buraya duvar diplerine çömelip olacak şeyleri izlemeye başlamışlardı. Ben kursu açarken bir söylem verecek yerde sordum. Söyleyin bakalım kızlar, bizden neler istersiniz? Kızların cevap vermesine vakit kalmadan duvar dibinden bir nine atıldı. Bebelerimizi okuttun hoca efendi, hani bizi de okutaydın ya. Hepimiz gülüştük. Şimdi bu sıralara oturanların çoğu evli kadınlardı. Evlerindeki beşiklerde, salıncaklarda çocukları uyuyordu. Hepsinin de yüzlerinde serbest, uyanık ve kendilerini yeni bir hayatın akışı içinde gören insanların rahatlığı, emniyeti vardı. Peki ama niçin okusunlar bakalım, onu da söyle. Adam olsunlar diye efendi. Adam olmak, evet bu iki kelime bizim dilimizde yerleşmiş en anlamlı deyimdir. Adam olmak dediğimiz zaman onu söyleyenin ölçülerine, ufkuna göre her şey anlaşılır. Adam olmak. Evet, Ekmeksiz Köylü nine kızlarının gelinlerinin adam olmasını istiyordu. O halde işe hemen başlayabilirdik. Ben sözlerimi kesip masanın başına Semiha Işık'ı davet ettim. Ders başladı ama garip bir şekilde başladı. Ben Semiha'nın tahta başına geçeceğini, ilk harfleri yazacağını, ilk sesleri çıkartacağını sanıyordum. Öyle olmadı. Semiha masanın üzerine bir bohça koydu, açtı. İçinden çeşit çeşit işler, çocuk çamaşırları, kadın eşyaları, süsler, işlemeler çıkarıp yaydı. Bunları hiç konuşmadan fakat her eline aldığı şeyi herkesin göreceği gibi yayarak, sererek, usta bir hokkabazın hünerlerine, marifetlerine daha önceden bütün seyircileri hazırlaması gibi sakin fakat kendinden emin hareketlerle sürükleyici bir davranış içinde yapıyordu. Eski mescit davındaki genç ihtiyar bütün kızlar kadınlar daha ilk anda büyülenmiş gibiydi. Sonra bu parçalardan birini aldı havaya kaldırdı. Bu o kadar sade fakat o kadar güzel bir bebek elbisesiydi ki kızların gelinlerin bakışları bir anda onun üstünde düğümlendi. Kızlar, önce dikiş işlerinden başlayacağız. Bakın size kalıplar getirdim. Bu güzel bebek elbisesinin kalıbı şunlar. Bakın şu basmayı bu kalıba göre keseceğim, iğneleyeceğim. Az sonra bebek elbisesi meydana çıkacak. Sonra siz de basmalar, bezler alacaksınız, kalıplar kullanacaksınız, elbiseler biçeceksiniz. Hem de yarından tezi yok. Arada size okumak, yazmak, hesap yapmak da öğreteceğim. Onlar kolay. Birkaç ayda okur yazar kızlar olacaksınız. Dinleyenlere baktım. Genç ihtiyar hepsinin yüzünde sevincin taşkınlıkları esiyordu. Hepsi büyülenmişlerdi, hepsi kazanılmışlardı. Semiha Işık benim düşünemeyeceğim kadar işin ustasıydı. Burada bana yapacak iş kalmamıştı. Yavaşça, sezdirmeyerek şöyle sağa sola bakıyormuşum gibi kapıya yaklaştım, gülerek çıktım. Zaten benim kalış veya çıkışımla meşgul olan yoktu ki. Onların önüne yeni bir alemin kapıları açılmıştı. Bu açılan kapıların önünde beliren alemden kendilerini artık kurtaramazlardı. Zaten kurtaramadılar da. O gün köyde, mektepte, rüyada gezer gibi dolaştım. Zihnim hep aynı sözlere takılıyordu. Kızını, gelinini önüne katıp eski mescit damındaki derslere getiren ninenin sözleri. Adam olmak. Biz adam olsunlar istiyoruz kızlarımız, bebelerimiz. Evet, bu köyün, bu çevrenin, bu ülkenin, bütün insanlarımızın yolu zaten bu olmalıydı. Köylünün, işçinin, esnafın, görevlinin, aydının ve politikacının ülküsü adam olmaktan başka ne olabilirdi ki? Çalışan, düşünen ve yaratan insanlar olmak, ekmeksiz köylü ninenin dilinde bütün bir ülkü ifadesini buluyordu. Akşam yemeğinde Semiha Işık, ''Hocam dersimi nasıl buldun?'' diye sordu. Semiha'ya baktım, saçlarını hafifçe okşadım. ''Sen bir sanatkarsın kızım, sanatının sırrı da ne yapmak istediğini, ne yapacağını bilmendir.'' Ne yapmak istediğini, ne yapacağını bilmek ise başarının yarısı değil, hepsidir. Çocuklar duygulandılar, başlarını tabaklarına eğdiler, mutluydular. Yemekten sonra bahçeye çıktım, kendi kendime kalmak, düşünmek istiyordum. Ya bu ülkede herkes ne istediğini, ne yapacağını bilse? O zaman acaba bir kör dövüşü, bir zafer yürüyüşüne dönmez mi? Köye doğru yürüdüm. Yolum imamın evine yöneldi, kapıyı vurdum. Oturduğu yerde yatsı namazını kılıyordu, bir kenara çöktüm. İki yanına selam verdi, namazını bitirdi. Biz de selamlaştık, yüzünde ibadetin huzuru vardı. Bana ilk sözleri şunlar oldu. Hoca, bu sefer işi kökünden yakaladınız. Toprağı uyandırmak, insanı toprağa bağlamak, köyün dirliğini düzeltmek güzel. Ama eliniz köylünün yarısındaydı, kadını dışarıda bırakıyordunuz. Halbuki kadın erkeğin yarısıdır, şimdi ona el attınız. Fetih tamam oluyor. Az önce Tanrı'ya sizin için dua ettim. Dua iradenin bir dileğe yönelişi ve o dilek yolunda kutuplaşmasıdır. Umarım ki Tanrı dileğimizi kabul eder. Sağ olun. İmam o günkü kadınlar dersinin köydeki yankılarını anlattı. Köy çalkalanıyormuş. Yarın mescit kadınları almaz taşarmış. Çok evlerde analar, nineler daha bu akşamdan Polatlı'ya erkeklerini salmışlar. Polatlı çarşısını yağma edip bezleri basmaları köye taşısınlar diye. Bu köyde iki günden beri çocukla büyüğü ayırmamak ve eğitimi yalnız çocuk eğitimi değil, bütün cemaatin meselesi haline getirmek, mektebi köyün hayatıyla birleştirmek ve onu cemaate mal etmek istedin. İşte senin muvaffakiyetinin sırrı budur. Hem öğretmen kaldın hem önce oldun. Bakıyorum senin çocuklar da o yolda. Mesela şu Semiha Hoca Hanım. Bir süre sonra imamın evinden çıktım. Köyün içinde yürürken onun bir cümlesi kafamda yoğrulup duruyordu. Hem öğretmen kalmak hem cemaate önce olmak. Evet, bunda düşünülecek manalar vardı. Öğretmen kalmak, köyün gündük çatışmalarına, çelişmelerine katılmamak ama cemaate önce olmak. Doğru olan herhalde buydu. Bunu ne kadar yapabildim bilmiyorum. Fakat şunu anlıyorum ki öğretmen ne bekçi, ne muhtar, ne de jandarmadır. O öğretmendir, yolları arayabilir, imkanları açabilir, toprağa renk verir, suları uyandırır. Kurullar, teşkilatlar kurdurur ama kendisi bunların hepsinin dışında, hepsinin üstünde kalır. Bir öncü, bir yol gösterici olarak, bir öğretmen olarak. İdare binası önünden geçerken baktım. Toplantı odası ışıklar içindeydi. Süleyman Işık gece dersini veriyordu. Dershane tıklım tıklımdı ve sıralarda delikanlılarla babalar yan yanaydı. Hayata daha iyi bağlanmak. 14. bölüm. Arka toprağım. Sayfa 419. Bahar yaklaşıyor, toprak ısındı, hayat uyandı. Köylünün yeni mevsiminde ilk toplu yürüyüşü köyün korusuna saldırışla başladı. Korunun kuruluşu işinin üçüncü ve son yılıydı. O yıla düşen dikim işleri de aksaksız yürüdü. Ankara'dan devlet çiftliğinden Eskişehir'den yollanan son 10 bin meyvesiz ağacı daha önceki yıllarda olduğu gibi ve artık alışılmış bir iş disiplini içinde toprağa sıraladık. Böylelikle de Ekmeksiz Köy 500 dekar üstünde ve çoğu kavak olmak üzere 30 bin ağaçlık bir koruya sahip oldu. En son fidanı 30 bininci ağaç sayarak sessiz bir törenle ben diktim. İlk meşeyi de ben dikmiştim, son fidanı da benim dikmemi istediler. Bir tesadüfle bu da bir nevşeydi. Vaktiyle dalları gövdeleriyle güneşin ışınını geçirmeyen eski karanlık dere meşeleri cinsinden genç, narin bir fidancık. Ona öyle bir yer seçmek istedim ki yıllar sonra bu ormana yönelecek her yolcu önce onun altında gölgelensin. Karanlık dere bendiyle onun ardında genişleyen mavi göl arasında öyle bir düzlük vardı ki, Sakarya yolundan Ekmeksiz Köy'e gelecek her yolcu eğer ormana giriş yerinde bir nefes almak isterse yolunu mutlaka bu düzlüğe çevirecekti. Orada toplandık, ağacın çukuru açıldı, fidanı temizledim, biçimlendirdim. Sonra toprağa yerleştirdim, köklerini yaydım, düzelttim. Yavaş yavaş toprak verildi. Toprağı çepçevre çiğneyip bastırdım, büyükçe bir kovayı gölden doldurdum. Ağacıma can suyunu verdim. 30 bininci ağaç böylece toprağa dikildi. O günden sonra bu ağaca köylüler öğretmenin ağacı dediler. Onu hala böyle anarlar, öğretmenin ağacı. Keltepe'de daha şimdiden bir tür kutsallık almıştır. Tıpkı Ermiş'in ziyaret yerindeki meşeleri gibi. Zaman zaman köy kurusunu gezerken ağacımı ziyaret eder, altında oturur dinlenirim. Bir yanda regülatör setinden dökülen suların şarıltısı, bir yanda gittikçe güzelleşen ve sularına kabakların, diş budakların, salkım söğütlerin yeşil gölgeleri vuran mavi göl hayallere dalarım. Öyle hayal ederim ki mesela 50 yıl sonra, 100 yıl sonra benim meşemin dalları güneşi kesecektir. Gölgesi tıpkı 100 yıl önce gölgesinde taburlar barınan eski ulu meşelerden biri gibi bu düzlüğe gölge salacaktır. O zaman altında yolcular mı dinlenir, köy kızları, gelinleri, düğünler, dernekler mi tertip ederler? Yoksa 100 yıl sonraki mektep çocukları dağlarda yürüyüş, bağlarda üzüm bayramları, gölde yüzme yarışları yaptıktan sonra ormandaki kuşların bin bir cıvıltıları arasında bu meşenin altında serinlemeye mi koşarlar, bilemem. Yahut hiçbiri olmaz da 100 yıl sonra baştan başa bir yeşillik deryasına gömülecek olan Ekmeksiz Köy'deki benim ağacım, sere serpe, tek ve tenha dallarını rüzgarlarda mı savurur? Ne olursa olsun öyle düşünürüm ki ruhum o zamanlar bu toprakların üstünde uçacaktır. Bu kıyıya uğrayacak, bu düzlükte ve artık dev cüsseli ağacımın gölgesinde esecek, dinlenecektir. Ekmeksiz Köy ilkbaharı yoğun bir hareket içinde yaşadı. Hafız'ın ön ayak olduğu ağaçlandırma bu bahar bütün ovaya yayıldı. Ankara'dan, Kocaeli'den, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden cins ve çeşit çeşit meyve fidanları tedariki bir ticaret işi haline aldı. Pancar için ayrılan yerlere pancar ekildi. Şirmenli Mustafa gene tohum yastıklarını, fideliklerini hazırladı. Toprak su idaresinin teraslandırdığı yerlerde yabani asma çubuklarının dikilişini artık kooperatif düzenliyordu. İşin başına devamlı bir usta bulunuyordu, hem de şarap fabrikası hesabına. Fabrikanın amacı bu tepelerdeki bağ sahasını en az 500 dekara çıkarmaktı. Yeni köy inşaatında ise yeni mevsimin ilk hareketi yeni caminin yanında beyaz, tenasüplü bir minarenin yükselmeye başlayışı oldu. Yeni köyün birkaç yönde bir ana yollar planı içinde açılan sokaklarının etrafında köy evlerinin şekilleri gittikçe beliriyordu. Kamu binalarıyla köy çarşısı artık açılmıştı. Hulasa Ağustos'un sonuna doğru yeni köy açılacak, eski köyün buraya göç işi başarılacak gibi görünüyordu. Mektebi ve kursu vakti gelince tatil ettik. Kadınlar kursunda Semiha Işık inanılmaz neticeler aldı. Gece kursunda meslek eğitimiyle genel öğretimi birlikte yürütmek işi ilerisi için bize çok cesaret verici oldu. Öyle ki tam başarılmasa bile kadın erkek okuma yaşındaki bütün köy halkını okutmak ve bütün köye meslek eğitimi sokmak imkanı aramızda artık bir fantazi, bir hayal gibi tartışılmıyordu. Bu amaca pekala ulaşılabilirdi. Hiç olmazsa belirli fakat yüksek bir oranda kooperatifler artık günlük hayata mal oluyordu ve köyün nizamını onlarsız işletmek artık mümkün değildi. Yaz aylarında ben köyden gene pek ayrılamadım. Gerçi ara sıra Polatlı'ya, Ankara'ya iniyordum ama oralarda pek kalamıyordum. Temmuz ayı ortalarında ise muhtarla birlikte Ankara'ya hem de teknik bir danışma için çağrıldık. Konu köyün elektriklendirilmesiydi. Ayhan Bozkır'ı da yanımıza aldık. Ankara'ya vardığımızın ertesi günü İmar Bakanlığı'nda bulunacaktık. Bakanlığın bizim köy inşaatındaki kontrolörünü bulacak ve onun da katılmasıyla gerekli kimselerle görüşecektik. Ana nakil hatlarından cereyanı almadan kendi özel santralıyla bir köyün elektriklendirilmesi biraz masraflı bir iştir. Ama Ekmeksiz Köy için bu elektriklendirme bir fantazi ya da bir süs değildi. Hayvancılık ve sütçülük sitesi için elektrik şarttı. Ankara ilinin en büyük, en donatımlı, en vasıflı hayvanlarını barındıran inekhaneleri bu köydeydi. Bunlar gece gündüz devamlı bakım istiyordu. Süthane gene elektriksiz çalışamazdı. Eğer başarılabilirse sulama işlerinde de elektrik en ucuz ve verimli gücü teşkil ediyordu. Bedelini de birkaç misliyle öderdi. Nihayet yeni ve gösterişli bir köyün elektrikle ışıklandırılması güzel, temiz, iç açıcı bir şey olacaktı. Vekalattaki toplantıda konuşmaları idare eden mühendisin inanışı şuydu. Elektrikle ışıklandırılan bir köyde insanlar daha güler yüzlüdür. Çünkü akşamla birlikte köyün üstüne çöken karanlık ve kasvet bu köylerde yoktur. Elektrikle ışıtılan köy halkının günü daha uzundur. Onlara gece daha geç gelir. Zamanı daha iyi değerlendirirler ve elektrikli köy halkı daha çok yaşıyor demektir. Sonra elektrikli köyde halk dünyaya daha iyi bağlanır. Çünkü her ev radyo sahibi olur. Hem memleketin hem dünyanın olaylarının içinde yaşar ve hayata daha iyi bağlanır. Bunlar çok sürükleyiciydi. Sonra şunu da öğrendi ki bir bakışta bize baş döndürücü gelen, başarılamaz gelen bu ışıklandırma işi, çalışmasının ana kollarını teşkilatlandırmış bir köy hem altından kalkılamaz bir yük değildir, hem de bu köyde artık kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Süt sitesi gece gündüz devamlı bir bakım istiyordu. Bu da ışıklandırmaya muhtaçtı. Süthane öyle. Ovadaki motopompların akaryakıtla değil birer dinamo kurularak elektrik harekete getirilmesi büyük kolaylık ve menfaat sağlayacaktı. Ve gereken şey nihayet küçük bir elektrojen grubuydu. Bu vesileyle Ankara'ya gelişimde başka bir haberle karşılaştım. Maarif müdürünü ziyaret ettiğimiz zaman benimle şakalaştı. Hayırlı olsun hocam, namın Amerikalara da yürüdü. Önüme bir dosya sürdü, önce bir şey anlayamadım. Beraber seyahat ettiğiniz yabancıların incelemeleri kararlara ulaşmış. Bu seyahatteki kadınlar da galiba sana vuruldular ki kurulmasına çalıştıkları ilk yatılı bölge okulunu sizin tarafta meydana getirmeye karar vermişler. Hatta bir aralık Keltepe'yi bile düşünmüşler. Dosyadaki raporlarında bak şöyle bir kayıt var. Keltepe Orta Anadolu'da tipik bir bozkır köyüdür. Fakir ve perişandı, kurak, verimsiz, çıplaktı. Belki dağılacaktı. Ama şimdi burada en tabii usuller ve tamamen mevcut imkanlarla yürüyen bir halk-hükümet işbirliği sayesinde mucizeli bir kalkınma tecrübesi başarıya ulaşmaktadır. Bölge okulu içinde bundan daha eleştirici bir çalışma çevresi bulunamaz. Fakat orası olmazsa aynı köye yakın ve oradaki tecrübeleri kolayca takip edebilecek bir yer olmak üzere sizin Karanlıkdere Vadisi'nin Sakarya'ya açıldığı sahayı tavsiye ediyorlar. Yani gene sizin köyün toprakları. Galiba bu heyete bu kararı alsınlar diye köyce rüşvet verdiniz. Tuhaf böyle bir karar aklıma gelmezdi. Hatta ben bu tip mekteplere karşıydım da. Bu türlü mektepler bizde pek çabuk yetikmaneye dönerler. Fakat... Senin görüşün de raporda yer almış. Çocukları köy çevresine ayırmayalım, biz köye gidelim görüşünü savunmuşsun. Onlar da raporda yazılı. Bu görüşü onlar da savunuyorlar. Yeni bölge okulu tıpkı köy olacakmış ve çocuk gene köye iade edilecekmiş. Bu kolay değil ama karar beni gene de şaşırttı. Şaşacağım başka bir şey daha var. Senin bu okulda ya müdür ya müşavir olarak mutlak çalışmanı da istiyorlar. Partiyi vurdun demektir hoca. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kasası derya kadar zenginmiş. Malum ya Amerika hazinesi. Biz gülüşüyorduk fakat yanımda oturan muhtar işi pek anlayamamıştı, boyuna soruyordu. Ne olmuş ki efendi, hele bir anlat. Amerika'ya mı gidiyorsun yoksa? Eğitim müdürüne cevabım biraz latifeliydi ama açıktı. Öyle ki muhtar bile anladı. Kardeş, ben Keltepe'de yeniden dünyaya geldim. Galiba arka toprağım da oradan alınmış. Oradan ayrılmam. O gece bizim evde yemek yedik. Ev halkı muhtarı çok sevdiler. Küçük torunlar onun kucağından omuzlarından inmek bilmediler. Semra onu daha ilk görüşte uzun uzun süzdü. ''Köydeki Semra'nın babası bu amca mı?'' diye sordu. Ertesi sabah erken köye hareket ettik. Ovada kumanda artık Çirmenli Mustafa'nındı. Sebze, kavun, karpuz ve her türlü bostan mahsullerini tek elden sevk etmek, tek elden değerlendirmek işi bizi fazla yormadan düzenlendi. Mustafa ağa bu işlerin ehliydi. Toprak mahsulleri alım-satım kooperatifi Ankara'da sağlam bağlantılar yaptı. Her müstahsilin ayrı ayrı mahsulünü taşıması, müşteri araması, vasıta araması, müstahsil mallarının birbirine rekabeti önlendi. Veresiye satışın yerini yalnız peşin satış değil, hatta daha mahsul verilmeden avanslı satışlar aldı. Çirmenli Mustafa'yı bu kooperatifin başına geçirdiler. Ama bu toplantı oldukça gürültülü oldu ve Mustafa ağa bütün köylülerle çetin bir mücadele yapmak zorunda kaldı. Çünkü halk toplanıp da daha işin konuşulmasına geçilmeden muhtar Mustafa ağaya yapıştı. ''Bana bak ağa dayı, köylünün bir kararı var, haberin olsun. Seni oy birliğiyle Keltepe kütüğüne kaydettim. Milletin oyu neyse ona karşı gelinmez. Yedek parsellerde sana toprak veriyoruz, yeni köy yerinde de evin olacak. Toprak bütün köylülere verilen gibi parasız. Evinin taksitlerini de bütün millet gibi ödersin. Fideliğinde, kooperatifinde de çalışabildiğin kadar çalış hakkını al. İşte cemaatin kararı bu, artık elimizden kaçamazsın.'' Şirvenli Mustafa da muhtarın ilk cümlelerinde yerinde kaynamaya başladı. Bir şeyler söylüyor, eliyle koluyla işaretler yapıyor, bağırıyor, çağırıyordu. Ama onu dinleyen yoktu, sözleri de gürültüler, gülüşler, alkışlar arasında kayboluyordu. "Abe, siz kaçırdınız mı be? Abe, ne çullanırsınız insanın başına? Abe, bizim hemşeriler Tahir Dağı'nda, İnegöl'de ne derler be? Abe, biz de gökten düşmedik be, hızım akraba." Kavga gürültü uzun sürdü ama Çirmenli kurtulamadı. Muhtar dayatıyordu. "Sen geçtin artık kütüğe dayı, senin adını bu kütükten bütün Rumeli macırları gelse çıkaramaz. Otur oturduğun yerde, işlere başlayalım o kadar." Mustafa Ağa'yı delikanlılar neredeyse karga dolumba edeceklerdi, başına üşüşmüşlerdi. "He de dayı, he de, yoksa yandın gitti." Sonra bana yapıştılar. "Söyle bu adama hoca, he desin, neyin açı millet yahu?" İşin sonunda kurtuluş olamayacağını Ağa da anlayınca direnmekten vazgeçti. Bir şeyler mırıldandı kendi kendine, melül mahzun etrafına bir göz gezdirdi. "Abe, ökse gibi yakışırsınız be. De ne olacaksa olsun be. Tüh be yahu hepinize." Odada gürültü, alkışlar koptu. Çirmenli Mustafa artık kel tepeli olmuştu. Ekmeksiz köyle Ankara arasında süt ve bostan kamyonları sıra sıra işlemeye başladı. Köyde, ovada, bağlarda, sitede, karanlık derede köylüler, işçiler kaynaşıyordu. Ekmeksiz köy tam bir çalışma içindeydi, bir iş seferberliği içindeydi. Bu köyde herkese iş, herkese ocak, herkese toprak vardı. Ağustos'un sonu bu hummalı hareketler içinde geldi. Ama o sırada biz başka bir karara vardık. Köyün açılışını Ağustos'un sonunda değil de 14 Eylül'de yapacaktık. 14 Eylül Sakarya Harbi'nde zaferin belirdiği gündü. Vaktiyle bir 22 Ağustos günü başlayan Sakarya Meydan Muharebesi 22 gün sonra 14 Eylül'de bitmişti. Bu meydan muharebesi bu dağlarda, bu topraklar üstünde geçmiş ve sonunda zaferle bitmişti. Şimdi biz de 14 Eylül günü gene bu topraklarda bir başka zaferi kutlayacaktık. Zafer Anıtı 15. Bölüm Ekmeksiz Köyün Sonu Sayfa 429. 14 Eylül köyün büyük günü oldu. Hani daha ilk geldiğim akşam ben burada bir gün bile durmam, kaçarım diye inlediğim kasvetli, tükenmiş, ekmeksiz köy, işte o gün öldü. Yerinde yeni bir köy doğdu, Keklik Pınarı. O gün güneşin bozkırı en keskin ışıklarıyla yıkadığı öğle sıralarında Vali Bey'in otomobili karanlık dere yolundan göründü. İlerledi, yaklaştı, köy meydanında durdu. Şoför arabanın kapısını açtı, valinin yanında vali muavini eğitim müdürü vardı. Meydanı çevreleyen yığınlar saf saf dalgalandı, etrafı alkış sesleri sardı. Vali Bey'i kaymakam, bölgenin sivil askeri görevlileri, köy idarecileri, civar köylerden gelen heyetler karşıladılar. Selamlaşıldı, tanışıldı, sonra karşılayıcılar tören meydanını çeviren saflar arasında yerlerini aldılar. Vali Bey'i 4 yıldan beri görmemiştim, son karşılaşmam ise benim için iç açıcı olmayan bir hatıraydı. Ama bu olayı unutmuştum. Şimdi onu bu kadar yakından aramızda görünce bu unutulmuş ve hafızanın kim bilir hangi köşelerine itilmiş olan bir sahne, içimde garip bir burkuntuyla uyanır gibi oldu. Emeklilik günlerimi kovalayan maddi, ruhi çöküntüler son haddine varıp da nerede ne şartlarla olursa olsun bir iş bulabilmek için eğitim müdürünün kapısını çaldığım günlerdeydi. Uğraşılmış, didinilmiş, bana eğreti bir kadroyla bir köy hocalığı bulunmuştu. Keltepe'ye öğretmen tayin olunmuştum. Tayin evrakım elime verilince son imzayı atmak için vilayette Vali Bey'in odasına varmış, hafifçe vurarak araladığım kapısında huzuruna girmiştim. Saygılı, çekingen adımlarla birkaç adım atmış durmuştum. Çünkü Vali Bey telefonla konuşuyordu, beni görmedi bile. Gerçi şen, hareketli bir edayla konuşulan şeyler bana bir bridge partisi bahsi gibi geldi. Ama bu konuşmalar önemli bir devlet işi, hatta bir devlet sırrıyla da ilgili olabilirdi. Huzuruna girdiğime sıkıldım, ne yapacağımı bilmiyordum, sessizce dönüp çıkmaya hazırlanıyordum ki hafifçe başını bana doğru döndürdü. Beni tanırdı, nice yıllar emrinde çalışmıştım. Hatırımı sorduğu, iltifatlarda bulunduğu zamanlar da olmuştu. Fakat bu defa pek de yumuşak sayılmayacak bir baş işaretiyle ve gene devam eden telefon konuşmaları arasında dışarıya çıkmamı, yandaki odaya başvurmamı bildirmişti. Onu gene başımla ve saygıyla selamlamıştım. Önce arka arka kapıya doğru gerileyerek dönmüş, gene aynı sessizlik, çekingenlikle aralayıp dışarı çıkarken kapıyı yavaşça kapamıştım. Tayin evrakım hala elimde, göğsümün üstündeydi. Acı bir ruh düşkünlüğü içindeydim. Bir an için her şeyi göze almak, elimdeki evrakımı marif müdürünün masasına bırakıp başımı alıp kaçmak, kaybolmak duygularına kapılmıştım. Ondan sonra olanları size bu hatıralarımda zaten anlattım. İşte o gün köyün tören meydanında Vali Bey'i o kadar yakından görünce, içimdeki bu eski ruh kırıklığı birden canlanır gibi oldu. Ama bu kasvetli duyguları çabuk attım. Zaten bu olayda Vali Bey'e nasıl kırılabilirdim ki? O vazifesinin başındaydı ve vazifesini yapıyordu. Benim evrakımı mutlaka kendisinin imzalaması da şart değildi ki. bir baş işaretiyle de olsa bana bildirmiş olduğu gibi, vali muavinine de pekala başvurabilirdim. Kendimi yeniden tören meydanının canlı güneşli şen havasına verdim. Vali Bey güler yüzlü hareketli davranışlarıyla halkı selamlamaya devam etti. Her taraftan alkışlar yükselirken kaymakam ona yaklaştı. Kendisine bir tepsi içinde sudulan makası aldı, valiye uzattı. Vali makası canlı bir hareketle aldı. O önde, vali muaviniyle kaymakam ve eğitim müdürü arkada meydanın ortasına doğru yöneldi. Köy meydanı hınca hınçtı. Meydan ve meydanı çevreleyen kamu binaları, köy camii, sokaklar, yeşillikler, bayraklarla süslenmişti. Meydanın tam orta kısmında Frigya mermerlerinden bordür taşlarıyla çevrili, çiçekler, çimenlerle bezenmiş yuvarlak bir bahçe yapılmıştı. Bu bahçeciğin ortasında da köyün anıtı yükseliyordu. Gene Frigya mermerlerinden bir kaideyle, onun üstünde aynı mermerden ayrı bir gövde. Anıt büyük bir bayrakla örtülüydü. Köyün yaşlı imamını, benim vefalı, iyi kalpli ve ön görüşlü dostumu meydana bakan kooperatif binalarından birinin balkonuna minderler, yastıklar arasına yerleştirmişlerdi. Vali Bey arkasındakilerle bu yeşil bahçe madalyonuna doğru ilerlerken ben anıtı açmak için yürüdüğünü sandım. Halbuki öyle olmadı. Evvela meydanın çevresine ve kendisine en yakın insanlara doğru yöneldi. O zaman valinin meydanı çevreleyen safları, grupları teftiş edeceğini anladım. Resmi misafirlerin önünden şöyle geçti, bir ara civar köylerin heyetleriyle konuştu. Sonra bizim köyün teşkilat grupları sıralanmıştı. Meydan çevresine göre yerlerini almış altı levha altında altı kooperatif heyeti başlarında liderleriyle valiyi selamladılar. Levhalarda kırmızı zemin üzerine iri beyaz yazılarla kooperatiflerin isimleri yazılıydı. Köy Yapı Kooperatifi heyetinin başında İsfendiyar, Donatım Kooperatifinin başında oğlu Hüseyin Germiyan, Pancar Yetiştiricileri, Bağ Yetiştiricileri, Hayvancılık ve Süt Mahsulleri Kooperatifi öncüleri, nihayet Sebze ve Bostan Alım Satım Kooperatifi heyeti ve başlarında Çirmenli Mustafa Ağa. İri yapısı, güler yüzü babacan görünüşüyle yerindeydi. Vali hepsiyle ilgilendi, hele Çirmenli ile uzun boylu konuştu. Belli ki ikisi de birbirlerinden hoşlanmışlardı. Sonra köylüler, kadın erkek, çoluk çocuğuyla bütün Keltepe halkı. Nihayet teftiş sırası mektep öğrencilerine geldi. Bu safların başında Semiha Işık'la Süleyman Işık yer almışlardı. Öğrenci safının sonunda da ben duruyordum. Vali önce iki genç öğretmenin ellerini sıktı, onlarla konuştu. Sonra çocuk safları önünde hemen her çocukla ilgilendi. Kimisini okşayarak, kimisiyle konuşarak ağır ağır çocuk dizilerinin sonuna doğru geliyordu. O yaklaşırken vaziyet almış, saygı duruşuna hazırlanmıştım. Eğer bana kadar gelirse Vali Bey'i başımla selamlayacaktım. El uzatırsa eğilecek, elimi verecektim. Hatta zayıf bir ihtimal olsa da hatırımı sorar veya bazı emirleri olursa münasip şekilde karşılık verebilmek için kafamda bazı saygı sözleri, kısa cevaplar da hazırlamıştım. Nitekim Vali Bey en son çocukları da teftiş ederek, okşayarak bulunduğum yere kadar geldi. Karşımda durdu. Kendisini hemen başımla selamlamaya davrandım. Fakat o başı yukarıda, yüzünde hiç beklemediğim bir dostluk, içten taşan bir samimiyet havası içinde elimi yakaladı. Neredeyse herkesin duyabileceği bir sesle beni asarladı. ''Hocam sana dargınım, sana küskünüm. Neredesin, nerelerdesin? Beni sormazsın, sarmazsın. Bu nasıl arkadaşlık? Ama şimdi herkesin önünde cezanı çekeceksin. Al bakalım şu makası, düş önümüze.'' Hayatımda bu kadar şaşırdığımı, bu kadar bocaladığımı hiç hatırlamam. Makas elimdeydi, elim o kadar titriyordu ki onu düşürebilirdim. Vali Bey'in arkadaşları halime gülüyorlardı. Ama o hem sözlerini tekrarlıyor, hem koluma girmiş beni anıta doğru sürüklüyordu. Meydan gene alkışlardan çınlamaktaydı. Herkesin yüzünde mutlu bir heyecan seziliyordu. Misafirlerin, grupların, heyetlerin, köylülerin saflarından çılgın bir sevinç havası, coşkun alkışlar yükseliyordu. Hiçbir söz söyleyemeden, hiçbir direnişte bulunamadan sarsak, iradesiz adımlarla anıta yürüdüm, yaklaştım. Vali Bey'le arkadaşları arkamda saygı duruşuna geçtiler. Son adımı attım. Bütün meydana bir sessizlik çökerken anıtın ardında yer alan garnizon mızıkası İstiklal Marşı'na başladı. Anıtı örten bayrağın kurdelesini kestim, bayrak kaydı kucağıma düştü. Onu göğsümde topladım. Anıt meydana çıkmıştı, yeni kurulan köy hayata açılmıştı. Önümde etrafını çimenlerin, çiçeklerin bezediği madalyonun ortasında baştan başa Frigya mermerlerinden işlenmiş kaidesi ve bu kaide üstünde yüzyıllarca sürecek hayatına göre yapılmış üst gövdesiyle köyün anıtı yükseliyordu. Bu üst gövdenin ortasında dört köşe bir çerçeve içinde köyün ismi oyulmuştu, Keklik Pınarı. Bu kelimenin altında tarih vardı, 14 Eylül. İşte o anda artık Ekmeksiz Köy'ün sonu geldi. Ekmeksiz Köy, Ekmekli Köy oldu. Bir adım geri çekildim, vaziyet aldım. Köyün zafer anıtını ve Keklik Pınarı'nın doğuşunu selamladım, sonra geri döndüm. Vali Bey bana tekrar elini uzattı. Arkadaşlar ayrı ayrı elimi sıktılar. Hepsinin yüzlerinde bu mutlu zaferin coşkun heyecanı esiyordu. Meydan alkışlardan çınlıyordu. Ne halde olduğumu, ne düşündüğümü, hele Vali Bey'e ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Bir robot gibi sağa sola şaşkın bakıyor, bazen birinin bazen diğerinin elini yakalıyordum. Ağlamakla gülümsemek arası bir hal içinde bocalıyordum ki vali muaviniyle eğitim müdürü bana yaklaştılar. Ve son mukavemetini de kıran bir tatlılık içinde şu sözleri söylediler. Kendine gel kardeş, Vali Bey'e teşekkür etsene. Bizim gizli komitenin daha ilk günden koruyucu başkanı oydu. İşte bunu düşünemezdim. İşte bu en güzel haberdi. Halbuki ben o zaman kendimi tutamadım, gözyaşlarımı bıraktım. Vali Bey koluma girmiş beni sürüklüyordu. Seni vefasız seni, seni asi mahluk seni. Bir büfe haline getirilen köy kahvesine doğru yürüyordu ki o sırada hiç beklemediğim, ancak romanlarda rastlanan başka bir sürprizle karşılaştım. Köy kahvesinin yanındaki idare binasının balkonundan tiz bir çocuk çığlığı yükseldi. Dede! Baktım benim Semra'mdı. O, eşim ve bütün ev halkı çılgınca alkışlarla beni selamlıyorlardı. O gün bana oynanan bu tatlı oyun ne mutlu bir oyundu. Yıl dönümü, sayfa 433. Şimdi Keklik Pınarı'nda hayatımın son dönemini yaşıyorum. Rahat ve mutluyum. Bugün ekmeksiz köye geldiğim ve burada bir gün bile durmam giderim dediğim günün 10. yıl dönümü. Güneş gene o güneş, gökler gene o gökler, dağlar gene o dağlar. Ama o kasvetli, o tükenmiş ekmeksiz köyün yerinde, şimdi yeşilliklere bolluklar gömülmüş mutlu bir Keklik Pınarı var. Köy her gün daha da genişliyor, gelişiyor, kalabalıklaşıyor. Eski sıtma bükü bataklığının yerinde şimdi bir cennet ova serili. Her tarafından ekşi gübre kokuları taşan davar ağalı, eski toprak damlı mektep bugün hatıralardan artık silinmiştir. Eski Keltepe'nin köstebek yuvalarını andıran toprak dam artıklarından eser bile yok. Şimdiki mektebim yeni pavyonlarıyla çimenler, çiçeklerle çevrili bir eğitim sitesi haline aldı. Eski Frigya tapınak tümseyinin üzerine yapılan öğretmen evim ise güller, yaseminlerle bezenmiş, dalları, meyve salkımlarıyla kırılan bahçeler, kara ağaçlar, diş budaklar, salkım söğütler ortasında bir cennet köşkü. Bu ağaçlar evimin çatısına, terasına gölgelerini seriyorlar. Rüzgar tatlı bir serinlikle esiyor. Terasta bir şezlonga uzanıyorum. Altta şimdi üç gözelerin suları, Frigya tapınağının kalıntılarından yapılmış mermer havuzlar içinde ışıl ışıl hareleniyor. Ovayı örten meyveliklerden, bahçelerden kanallar görünmüyor. Karşı sırtlar set set, kademe kademe, yüzlerce dekara aşan gür, zengin bağlarla örtülü. Bağ omcalarının yeşil yaprakları arasında cins cins üzüm salkımları toprağın sıcağını, güneşin rengini emiyorlar. Hele köy korusu, o şimdi gür, genç, gümrah bir orman. Bu orman karanlık dere regülatörünün arkasında oluşan mavi gölü çevreliyor. Benim ağacım gittikçe büyüyor, köylüler ona öğretmenin ağacı diyorlar. Şimdi bu ağaç dinç, sere serpe, genç bir meşe. Yeşil çayırlar ortasında regülatörle karanlık dere arasındaki küçük düzlüğü süslüyor. Tatil günlerinde, bayram günlerinde, şenlik günlerinde köy kızlarının oyun yeri orası. Sakarya yönünden köye gelen yolcular Keklik Pınarı Ovası'na varınca daima orada gölgelenirler. Ben de sık sık ağacımı ziyaret eder, altında oturur, dinlenirim, düşünürüm. Bazen çetin, bazen çetrefil, fakat renkli ve daima muzaffer geçen 10 yıllık bir hayat hikayesinin çeşitli sayfaları ruhumda açılır. Karanlık Dere Barajı'ndan Sakarya yönüne inen dolambaçlı dar vadi, bağları, bahçeleri, yoncalıklarıyla bugün altın bir zincir. Bu vadinin Sakarya'ya açıldığı sahada ilk örnek yatılı bölge okulu kurulmuştur. Yabancı ve yerli dostlarım sık sık beni oraya sürüklerler. Haftanın bazı günleri orada da çalışırım. Oradaki çocuklar köklerinden kopmasın diye. Zaten bu okul toprak eğitiminin ve köy örgütlenmesi derslerinin çok kısımlarını bizim Keklik Pınarı'nda yapar. Eski arkadaşlarım Polatlı'da, devlet çiftliğinde, idarelerde, şirkette, üniversitede ve her tarafta dostlarım var. Hepsi de her fırsatta Keklik Pınarı'na koşarlar. Toplanır, güler, gevezelik eder ve ekmeksiz köyü Keklik Pınarı'na ulaştıran, bazen çetin, bazen eğlenceli ama her safhası bir başka türlü ilgi çekici olan serüvenimizi anarız. Kaymakam şimdi vali oldu, valimiz siyasete atıldı. Vali muavini bugün milletvekili. Eğitim müdürü şimdi bakanlığın yüksek bir görevlisi. Onunla her gün daha güçlenen bir kardeşlik bağı içindeyiz. Bana yazıyor, yerime geçen arkadaşa başvursam da bir başka Keltepe köyünde ben de geçici bir öğretmenlik istesem mi diye. Fakat onu bırakmazlar, işleri genişlemiştir. O anlayışlı, dengeli bir devlet görevlisi olarak kendine gösterilen her işte bir öncü gibi çevresinde temiz bir rüzgarlar estirir. Eski vekil dostum büyük bir siyasi fırtına içinde devrildi, hürriyetini kaybetti. Sonra da insafsız bir hastalık gene bu hürriyetsizlik içinde onu dünyasından aldı. Muhakkak ki bir değerdi, bütün ömrü boyunca bir şeyler arayan, bir şeyler yapmak isteyen bir aksiyon ve karar adamıydı. Ayhan Bozkır şimdi Ankara'da akademik kariyere geçti. İçeride ve dışarıda aranan bir insan oldu. Ona artık bazı eski hocaları sığıntı Amerika seyahatleri koparabilmesi için, mesela eski Amerika'daki yaban öküzleri ya da Louisiana'da eğrelti otları ziraatı hakkında uydurma travaylar hazırlayıp, Ankara'daki Amerikan görevlilerine müracaatı tavsiye edemezler. Çünkü onun eski Amerika ve Louisiana üzerinde değil, fakat Anadolu konuları üzerinde orijinal etütleri bugünkü yabancı dillere çevriliyor. Süleyman Işık'la Semiha Işık'ın çocukları şimdi iki tane. Köydeki kızlar kursu artık bir enstitü gibi hareketlidir. Komşu köylerden kızlar bu kursta yetişsinler diye Keklik Pınarı'ndaki tanıdık ailelerin yanlarına gönderiliyorlar. Çok defa da bizim köyün delikanlılarıyla evlenip köyde yeni yuvalar kuruyorlar. Hafız ise şimdi bir uzman. Nerede bir kooperatif kurma teşebbüsü olsa ona gelirler, ona danışırlar. Evi, çocukları ovadaki küçük fakat örnek çiftliğiyle mutlu bir hayat yaşıyor. Selamet öncüsü Nurullah Öncü'ye gelince, o artık mantıklı, dengeli, çalışkan, kendini yetiştiren aydın kafalı bir din adamı. Cami bahçesindeki imam evinde ayrı bir okuma odası var. Etajerlerinde kitaplar, dergiler. İngilizcesi artık ona yetiyor denebilir. Hatta radyoda dinlediği İngilizce haberlerden bana bir şeyler bile nakledebiliyor. 2 yıl kadar oluyor, köyün imamını kaybettik. Istırap çekmeden, yalnız eski yatalaklığın alışkanlıkları içinde, gözleri her zaman canlı, vekarlı, iyi kalpli, iyi duygulu bir insan olarak birkaç gün içinde söndü. Dostluk bağlarıyla bağlandığım insanlar arasında hiçbir kayıp bana onun kaybının verdiği sarsıntıyı vermedi. Köyce ardından ağladık. Onu köyün yeni mezarlığında en göze çarpar bir köşeye gömdüler. Mezarının etrafını ağaçladılar. Köy ona bir de türbe yaptırdı. Taşına benden bir yazı istediler, 2 cümle verdim. Bu köyün imamıydı ve her zaman halkın önünde yürüdü. Zaman yürüyor, ilerliyor, değişiyor. Günlük hayat, ekonomik şartlar, sosyal yapı değiştikçe, ihtiyaçlar, adetler, duygular, düşünceler de değişiyor. Tabiata hakim olan ebedi hareket kanunları toplumu da yoğuruyor. Ama hep asıl olan insan, her şey onun için. Bana bu son 10 yılın öğrettiği gerçek şudur. Toplum içinde gelişmeyi insanın hayrına yönetebileceğimiz nispette mutlu oluruz. Nizamların, rejimlerin ereği, hikmeti bundan başka ne olabilir ki? Güneş yavaş yavaş ufka iniyor, terastayım. İçeride eşim akşam için bir şeyler hazırlamakta. Terasın önündeki bahçede bugün ikisi de birer güzel hanım olan benim Semram'la Semra Germiyan. Işıkların çocuklarıyla oynuyorlar. Bir şezlonga uzanıp arkama yaslanıyorum. Terasın dehlizine dizilen saksıların teras kolonlarından, parmaklıklarından sarkan çiçekler, menekşe gülleri arasından ovaya, karşı bağlara, ufukta mor dağlara kadar her şey önümde serili. Karşımda kaynaşan aleme bir daha bakıyorum. Her tarafta renk, hareket, hayat var. Az sonra güneş büsbütün ufka inip de gece her yere hakim olunca, köy, yollar, site pırıl pırıl elektrik ışıkları altında nurlanacak. Yaşamak ne güzel. İnsanların yaşamaları, çalışabilmeleri, çalışmalarının, düşünmelerinin ve hayallerinin mahsullerini devşirebilmeleri ne güzel. İnsan denilen soy varlık bütün bu mutluluklara layık. Güneş ufka indikçe ovadaki hareketler de artıyor. Tarlalarda, yollarda yeni ve kusursuz derecede uygar bir köy halini alan Keklik Pınar'ın sokaklarında insanlar karıncalar gibi çalışıyor, kaynaşıyorlar. Üzerime hareketin ve huzurun rahatlığı çöküyor. Dudaklarımın arasında şimdi bana gençliğimin şarkısı gibi gelen dağınık dizeler mırıldanıyorum. Biz Sakarya çocukları, babalarımız bu toprakları kanlarıyla sulamış. Biz alın terimizle sulayacağız. Yarın ovalara, bahçelere, bağlara ve ufuklara bir daha bakıyorum. Babalarının kanlarıyla suladıkları bu toprakları çocuklarımız şimdi gerçekten alın terleriyle suluyorlar. Bu dizeleri yazdığım ve onları ağıl bozması toprak bir mektep damı altında, şimdi her biri birer gürbüz delikanlı, birer kız, gelin, birer anne olan çocuklarımla beraber haykırdığım günleri bir daha hatırlıyorum ve düşünüyorum. Kendi kendime mırıldanıyorum. Evet, hepimiz sözlerimizde durduk çocuklar, sizler ve ben. Babalarımızın dün kanlarıyla suladıkları toprakları bugün alın terlerimizle suluyoruz. Belki sizin genç, dinç toprak savaşınıza ben gereği gibi ayak uyduramıyorum. Ama siz alın terinizle, ben de sevinç gözyaşlarımla mutluyuz. Bu toprakların hem alın terine hem mutlu gözyaşlarına ihtiyacı var. Başımı şezlonga bırakıyorum. Gözyaşlarım rahat, sere serpe mutlu bir akışla kaynaklarından süzülüyor. Bu mutlu gözyaşları yüzümün çizgileri, kırışıkları arasından kendilerine yollar buluyorlar. Kanallar çiziyorlar, sıcacık ve taze, akıyor, akıyorlar. Yavaşça gözlerimi kapıyorum. Gözle görülen renkler, şekiller alemi siliniyor. Ama onların yerinde, onlardan daha güzel bir iç alemin sönmeyen, kararmayan, muammalı şenliği, bütün dünyayı dolduran bir musiki içinde benliğimi soruyor. Varım ve yaşıyorum. Kitabın sonu. 19 Kasım 2007. Sayfa 437.